güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları yeni bir haftayı 28 Mart 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Edirne'nin sokaklarını, kültürümüzün ve medeniyetimizin izlerini arayarak gezmeye devam ediyoruz. Tuna boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler'le Muradiye Camii ve Mevlevi Hanesi ile Darül Hadis Camii'ni gezdikten sonra Balkan Savaşları ve Edirne Müdavi Şükrü Paşa'yı yad edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, 2011'den önce Suriye'de hayat nasıldı? Tarihi ve kültürel miras ne durumdaydı? Suriye'nin uzak ve yakın tarihinin dönüm noktaları nelerdi? Ülkenin iç dinamikleri nasıl şekillenmişti? Din adamlarıyla siyasetin ilişkisi hangi seviyedeydi? Suriye toplumunun çok çeşitli katmanları arasında nasıl bir irtibat vardı? İkinci bölümde söz uçar köşemizde gazeteci yazar Taha Kılınç'la Bir Rüyayı Hatırlar Gibi Savaştan Önce Suriye kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı.
Ben yalnız, gönlüm hep seni arıyor.
Tuna Boyu'ndan.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle birlikteyiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon attığımızda. Mustafa hocam merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizin de yine Edirne'nin sokaklarını gezmeye devam edeceğiz. Kültürümüzün ve medeniyetimizin izlerini arayacağız. Sizler evet. Bu hafta bizlere Muradiye Camii ve Mevlevi Hanesi'ni, Darül evet, Hadis evet. Camii'ni anlatacaksınız. Evet. Edirne Müdafi evet. Şükrü Paşa'yı yad edeceğiz evet. birlikte. Evet, evet. Hocam konumuza geçmeden önce ben böyle bir tanıtım da yapmak isterim. TRT 1 ekranlarında Edirne'de çekilen bir dizi başlıyor, Karatahta. Evet. Çok güzel. Edirne'yi güzel anlatıyor. Çekimler orada. Buradan da Edirne sevdalılarına duyuralım. Diziyi takip etsinler.
Evet evet, öyle bir çalışma başlayacaktı. Haberdarız. Edirne haberdar o çalışmadan.
Evet zaten. Çok güzel hocam. Evet, bu hafta bizlere neler anlatacaksınız Edirne'ye dair?
Şimdi Muradiye'den, Darcis Camii'nden söz edelim istiyoruz. Bunlar bizim için önemli parametreler. Şöyle... Edirne'de özellikle Selimiye Camii'nin son derece doğal olarak bir şaheser olduğunu ve bir dominant pozisyonda olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle, bakın Selimiye Camii'nin yanında Edirne'de aynı güzellikte eski cami var. Namı diğer Süleymaniye, Üçşerefeli Camii var ve 2. Beyazıt Külliyesi var. Hı hı. Bu Selimiye dışındaki bu camilerin herhangi birini alsak, Türkiye'nin herhangi bir şehrine kondursak o şehrin en önemli eseri olur. Fakat Selimiye'nin altında oldukları için biraz da talihsiz bir kader yaşıyorlar. Çünkü Selimiye gerçekten imparatorluğun zirvesi ve Mimar Sinan gibi koca bir ustanın en önemli ustalık eseri olarak söylediği eseri olunca bunlar da biraz daha bir ne diyelim, böyle ikinci plana düşmüşlük var diyelim. İkinci plana düşenlerin yanında tek minareli camiler olarak da adlandırılan bir seri daha var. Bunların da başında Darcis Camii var, Muradiye Camii var, Kadı Bedrettin Camii var, benzeri birkaç Taşlık Camii var. Bu camiler de tek kubbeli ve tek minareli olmak bakımından çok özel, çok önemli camiler ki bunlardan bugün bir iki tanesinden söz edelim istiyorum.
Ancak, kıymetli hocam, evet. Buyurun. Bu eski camilere aslında eskimez camii demek daha doğru olur. Ben bu tabiri kullanmak istiyorum.
Bravo.
Bu eskimez camilere girdiğimde öyle bir ruh haline bürünüyorum ki, öyle bir atmosfer kaplıyor ki beni, huzurla evet. doluyorum. Bu eski camilerde böyle bir şey var. Çok da güzel bir raihası var oranın.
Evet,
hele ki eskimez camilerimizden tahtalarla yapılanlar var. Buram buram böyle o kokular geliyor. Kendimi evet. bambaşka hissediyorum. Muhakkak ki evet. Muradiye Camii ve Mevlevi Hanesi de bu atmosferlerden evet. birisi.
Kesinlikle çok güzel söylediniz ama söylerken de bir tarihi, bizim eksik bıraktığımız bir tarihi gerçekliği de söylediniz. Bu eskimez camilerden olan Edirne Eski Camii, orijinal adı Süleymaniye Camii ya da Cami-i Kebir dediğimiz Osmanlı şehir yapılanmasında şehrin ortasına konan ve etrafına bedesten çarşı, hamam yapılan, hanlar yapılan camidir bu Edirne Eski Camii. Rahiyadan bahsettiniz. İlginçtir. Çok uzun süre imparatorluk döneminde Edirne Eski Camii'nin ayakkabılıklarının olduğu yerlere çiçeklerin ekildiği ve o çiçeklerden gelen rahiyaların, kokuların aynı zamanda da caminin içini baştan sona kapladığını yazar Avusturya Macaristan Büyükelçisi Kanuni Sultan Süleyman'la görüşmek üzere Edirne'ye geldiği zaman. Evet. Bunu da ifade etmiş olalım.
Kıymetli hocam, şunu da anlatmadan geçemeyeceğim.
Lütfen.
Elazığ'da yapmıştım askerliğimi. Zaman zaman Harput'a evet. çıkardık. Buradan da Elazığlı dinleyicilerimize selamlar olsun. Harput'a olsun. Çıktığımızda Ulu Cami'de kılardık namazlarımızı. Evet. Oranın o kadar güzel bir kokusu vardı ki içeriye girdiğimiz zaman böyle gül gibi kokular. Sonra evet, bunun evet. nedenini araştırdık. O cami evet. yapılırken harcın arasına güzel kokular katılmış. Buyurun. Bu harçla birlikte yapılmış o duvarlar. Ve sıcak olduğu zaman caminin içerisine çok güzel esintiler geliyor. Çok güzel kokular geliyor. Ya dedim, bu nasıl bir kültürdür, nasıl bir medeniyettir? Muazzam.
Evet. İşte kültür ve medeniyet, medeniyet kurmak, medeniyet oluşturmak böyle oluşuyor.
Evet,
tabii.
Evet, çok güzel. Şimdi,
evet, camilerden, bu tek minareli, tek kubbeli camilerden en önde gelenlerinden olan Muradiye'ye ve Darülhudüs Camii'ne geçmezden evvel izninizle Edirne'de ve hatta şu andaki İslam camiasının şaheseri dediğimiz Selimiye'den de birkaç kelam söylemek istiyorum.
Buyurun.
Ve Mimar Sinan'dan söz etmek istiyorum. Şu taraf önemli. Mimar Sinan evet çok büyük bir mimar. Evet, Mimar Sinan evet çok büyük bir inşaat mühendisi, doğru. Mimar Sinan çok aynı zamanda çok büyük bir ses, akustik ustası. Mimar Sinan aynı zamanda bir çevreci. Bütün bunları yaptığı bütün eserlerde görebiliriz. Mimar Sinan aynı zamanda taşa ruh veren bir usta. Yaptığı her eserde kime o eseri kim tarafından yaptırılmışsa Mimar Sinan'da bunu görmek mümkün. Mesela İstanbul'da Şehzadebaşı Camii'ne eğer gitmişseniz ürkek bir şehzadenin ruh halini görebilirsiniz. Ama mesela Kaptanı Derya Ali Paşa Camii'ni Mimar Sinan'ın yaptırdığı bir camidir bu. Bunu eğer giderseniz bunda da bir gemi güvertesinde kendinizi hissedersiniz. Keza Süleymaniye'de bir imparatorluğun zirve yolundaki taşları nasıl kat ettiğini hissedersiniz. Ama Selimiye Camii bütün bunların üzerinde bir imparatorluğun zirvesi, bir imparatorluğun son noktasında nasıl durulur, nasıl gelinir rahatlıkla görebileceğiniz bir eser. Yani Mimar Sinan'ı farklı kılan en önemli tarafı bu. Peki bunların için söylüyorum, şunun için söylüyorum. İşte bu Mimar Sinan aynı zamanda bir sembol insanı ve aynı zamanda bir misyon insanı. Selimiye Camii'ni yaparken niçin yaptığını, niçin böyle bir şeye girdiğini anlatan ifadeleri okuduğumuz zaman Tesiretül Bünyan isimli bizzat Mimar Sinan tarafından yazılmış, yazdırılmış olan eserden bunu öğreniyoruz. Mimar Sinan'ın bütün bu anlattıklarımın yanında aynı zamanda bir misyon, bir görev insanı olduğunu da rahatlıkla anlıyoruz ve idrak ediyoruz.
Evet.
İzninizle okumak istiyorum.
Tabii, buyurun. Türkçeleştireceğim
bazı yerlerini. Diyor ki Tezkiye-i Bünyan Mimar Sinan, Selimiye Camii'ni hangi duygularla yaptığını ifade etmek için cennet mekanı Sultan Selim Han'ın II. Selim şehri Edirne'ye, Edirne şehrine kemali mertebeyi nazarı şefkatleri olmayın bir cami binasına emri hümayunları oldu ki rüzgarda dahi misali yok. O kadar güzel bir cami yapmasını istemiş ki II. Selim Mimar Sinan'dan, dünyada, alemde bunun bir beyşi benzeri olmasın. Bu enteresan olan kısım burası değil, daha şimdi gelecek. Bu hakir dahi resmi Ali eyledim ki Edirne içinde meskûr-i halk ola dört minaresi kubbenin dört tarafına, ben Türkçeleştirerek okuyorum, olmuştur. Hepsi üç şerefelidir, üçer yollu ve ikisinin yolları başka başka vaki olmuştur. Burada parantez açayım, Selimiye Camii'nin kıbleye göre söylüyorum. Ön iki minaresinde yine üç şerefe vardır ama üç şerefeye giden tek bir yol vardır. Oysa arka iki minaresinde her minarenin içinde ayrı ayrı her şerefeye giden ayrı yol vardır. Yani bir minare içinde düşünebiliyor musunuz? Üç adet yol vardır şerefelere ayrı ayrı çıkar.
Evet.
Mesela biz sizinle çıksak, siz üçüncü şerefeye çıksanız, ben ikinci şerefeye çıksam birbirimizi görmeden ancak şerefede birbirimizi görürüz. Bakın bu mimaride kullanılan teknik çok kullanılmayan bir teknik değil Mimar Sinan'dan önce. Nerede var? Edirne Üç Şerefeli Camii'nin camiye adını veren Üç Şerefeli minaresinde var. Var ama o minarede 6 metre çapında bir minare içinde bu uygulanmış. Oysa Mimar Sinan aynı tekniği 2.90 metrede, yani 3 metre bile, 3 metre çapında bile olmayan bir yapı içinde aynı tekniği uygulayacak kadar ince hesap yapmış. Geliyorum Mimar Sinan'ın asıl misyon hesabı, misyon insanı olduğunu ifade etmeye. Diyor ki o bahsettiğim yazıda, cihan daire-i imkandan hariç dediklerinin bir sebebi, yani siz bunu yaparken Mimar Sinan'a denmiş ki ya böyle bir şey yapamazsınız, bu imkansız. Buna rağmen benim bunu yapma sebebim Ayasofya Kubbesi gibi kubbe devlet İslamiye'de bina olunmamıştır deyin. Bunu söyleyen Hristiyan Taife-i Nasra'nın, Hristiyan mimarlarının Müslümanlara galebimiz vardır derlermiş diyor Mimar Sinan. O kadar kubbe durdurmak gayet müşküldür dedikleri bu hakirin biavnillah, bu hakirin kalbinde bir azim ukde olup kalmış idi. Daha Türkçeleştireyim, Hristiyan mimarları kendi aralarında konuşurlarken İslam toplumlarında, İslam ümmetinde, devletlerinde Ayasofya'nın kubbesi kadar geniş, Ayasofya'nın kubbesi kadar yüksek bir cami yapılmamıştır diye gururlanarak konuşmaları bu fakirin, bu mimarsının yüreğine dokunurdu diyor. O yüzden bu camiyi istedim ki diyor, kubbesini 6 zirağı ve 4 zirağı derinliğini yapmak, yani 30-40 santim daha yüksek, daha derin yaptım Ayasofya'dan. İşte Mimar Sinan'a Selimiye Camii'ni yaptıran ruh, bu medeniyetin zirve eseri olmasını sağlayan duygu ve düşüncenin bu misyon insanı olmanın olduğunu ifade etmek istiyorum.
Kıymetli hocam.
İşte Selimiye Camii bu duygularla yapılmış Mustafa Bey. Bir cümle daha söyleyeyim, sözü size bırakacağım. Koca Sinan bu caminin yaptığı, bu camiye koyduğu taşları kestiği Selimiye Camii'ne kuş uçuşu takriben 600-700 metre mesafede bulunan o tepecikte de orada kalan taşlardan Taşlık Camii'ni inşa etmiştir.
Evet. Kıymetli hocam, o dönemin camilerini ziyaret ettiğimizde muazzam bir akustik sistemle karşılaşıyoruz. Yani evet, bir mikrofona gerek kalmadan imam efendi sesini her yere duyurabiliyor. O kadar evet, güzel yayılıyor ki ses. Yani o dönemin teknolojisinde bunlar yapılabilmiş ve günümüze evet, kadar ulaşmış. Bu da beni evet, hayretler içerisinde bırakan bir durum.
Evet, evet, kullanılan teknolojiyi de biliyorsunuz, onu da söyleyelim. Kubbenin, Selimiye'de kullanılan teknolojiyi söylüyorum en azından. Kubbenin payelerle birleştiği yere boş topraktan küpler konur.
Evet.
O sesin akustiğini sağlayan o küplerdir. Ama bunların ne kadar olacağı, nereye konacağı, işte burada da mimarsının ustalığı devreye girer.
Bir mühendislik tabii.
Şimdi, evet, şimdi Selimiye'den bahsettikten sonra izninizle biraz da Mevlevihane olarak yapılmış olan Muradiye Camii'nden de söz etmek istiyorum. Muradiye Camii de çok önemli ve izniniz olursa da programın bitiminden önce Niyazi Akıncıoğlu, Kırklareli hemşerimiz, çok güzel bir Edirne şiiri var, çok da bilinir. Bugün Edirne'ye, çünkü Edirne Söylü Ömer Hoca'nın dediği gibi her şey biter, Edirne bitmez, bitecek gibi değil ama bitirelim ve Balkanlara geçelim istiyoruz. Hı hı. O yüzden bu Edirne şiiriyle son sözlerimi noktalamak istiyorum. Uygun görürseniz
vaktiniz sizlerde kalırsa memnuniyetle dinlemek isteriz.
İnşallah. Muradiye Camii tek kubbeli camilerimizden, aynı zamanda bir zaviye olarak, yani ne demek zaviye? Tekkesi olan camilerimizden, aynı zamanda bizim batılıların ters T dedikleri, bizim zaviyeli cami diye adlandırdığımız üçlemeli olan camilerden. Ne demek istiyorum? Caminin mihrap kısmı öne çıkıktır. Arkasında sağ ve sol tarafta da iki tane çıkıntısı vardır. Biz bu tür camilere kanatlı cami ya da zaviyeli cami adını veririz ki batıda, batı mimarisinde bunlara ters T tipi camiler denmiştir. Bu da devlet, din, devlet ve millet üçlemesini de bir arada bir koyan bir semboldür. İşte bunlardan bir tanesidir Muradiye, Edirne Muradiye Camii. Edirne Muradiye Camii yapıldığı zaman bir mevlevihane olarak yapılmıştır Mustafa Bey. Mevlevilikte bilirsiniz mutlaka çilehane kısmı yoktur mevlevilikte. Bu arada çilehaneyi de yanlış telaffuz ederiz genelde. Çile evi anlamına gelir çilehane. Oysa tasavvufta çile evi diye bir şey yoktur. O aslında çille evidir. Yani 40 gün orada kalınan mekan.
Nefsi terbiye etmek adına değil mi?
Evet evet evet evet evet. Mevlevilikte o çillehane görevi ilk günden başlar ve tam 1001 gün sürer. Nereden başlar? Mutfaktan başlar. İşte o yüzden Muradiye Mevlivanesi yanında döneminin en büyük imaretinin yapıldığı bir cami ve mevlevihanedir. Peki bizi ilgilendiren, bizi çarpan, bizi etkileyen tarafı nedir Muradiye'nin? Sultan II. Murat Han bir mevlevidir. Mevlana Hazretleri'nin muhibbidir. Mevlana Hazretleri'ne bağlı bir padişahtır. Ve bir gece rüyasında o şu andaki Muradiye Camii, hala o bina ayakta, Muradiye Camii'ni gören, Saray-ı Atik dediğimiz eski sarayın teberhane dairesinde kalır. Bir gece rüyasında Mevlana Hazretleri'ni görür ve Mevlana Hazretleri ona, Murat, seni ziyarete Edirne'ye geleceğim der. Onun bu sözü üzerine uyanır uyanmaz Sultan Murat Han, Mevlana Hazretleri beni ziyarete gelecek. Öyleyse ben onu kendisine layık bir mekanda karşılayayım diye düşünür ve bir mevlevane inşa etmeye karar verir. Bakın, Edirne Muradiyesi, Edirne Muradiye Mevlevihanesi, Mevlevi kültürü içerisinde o kadar önemlidir ki bütün Balkan coğrafyasındaki Mevlevihanelerin bağlı olduğu birincil merkez Edirne Mevlevihanesidir. Biz bunun bir dönem arkadaşlarla vakfiyesini çözdük Mustafa Bey. Tam normal bir günde, bakın, bir okul açtığınız anda kaç kişi var orada, ne olur? Çalışanlar, hizmetliler olur, idari personel olur, akademisyen, hocalar olur, sonra da öğrenciler olur. Bir Muradiye Mevlevihanesi açıldığı an, ki kapanmıyor zaten, günle beraber tam 176 kişi orada istihdam ediliyor. Bakın, Edirne Muradiye Camii'nin minaresi Çin'den yapılmış orijinalinde. Şimdi yok, o Çinileri muhafaza etmek üzere Çini ustası var o 176 tane kişinin içerisinde. Buna varana kadar, bu detaya varana kadar Osmanlı Devleti, Osmanlı kültürü bunlara sahip çıkmış, bunları muhafaza etmiş.
Muazzam.
Bizi ilgilendiren, evet. Buyurun.
Muazzam, gerçekten yapılanlar.
Bizi ilgilendiren bir diğer taraf da Edirne'nin bekçisi konumunda olan, Edirne'nin hamisi, Edirne'nin koruyucusu konumunda olan Evliyaullah'tan Ahmet Neşati babanın ve Recep Emis dedenin kabirleri de Muradiye Mevlevihanesi'nin kabristanında, yani Muradiye Mevlevihanesi'nin hamuşanında metfundurlar. Onlar da oradadırlar. Bu iki isim önemli. Edirne'nin manevi önderleri, manevi hamileri anlamında bunları söylemek istiyorum. Neşati'nin mutlaka bilirsiniz ama dinleyenlerimiz için söyleyelim. Edebiyatta daha sonra sembolizm olarak ortaya çıkacak olan akımın, yani Sebk-i Hindi dediğimiz divan edebiyatında sembolizmin en büyük isimlerinden birisi Neşati'dir ki gittin amma ki kodun hasret ile canı bile istemem sensiz sohbeti yaranı bile, bile redifli şiirin de gazelin de bizatihi sahibidir Neşati. Kabri de Muradiye Camii Mevlevihanesi'ndedir.
Sayın işte, hocam, son 3 dakikamızın içerisindeyiz. Süremizin sonlarında Edirne Müdafi Şükrü Paşa'ya dair de birkaç kelam edelim. Kendisini hayırla yad ediyoruz.
Edelim. Şimdi ondan da edelim, sonra şiirde zaman kalsın, zaman beni uyarın. Şöyle, Edirne Balkan Harbi'nde, Edirne çok sıkıntılar çekmiş bir şehir. Ama en büyük sıkıntılardan bir tanesi Balkan Harbi'nde yaşanmıştır. Ne yazık ki Balkan Harbi'nde imparatorluğun en acı günleri Edirne'de yaşanmıştır. Burada yaşayan halk ve burada savaşan askerler açlıktan ve soğuktan ölümle karşı karşıya kalmışlardır. Bunun sebebi de şudur, çok şey söylenir bu konuda, çok şey söylemeye de gerek yok. Şükrü Paşa'ya müstahkem mevki komutanlığı tevdi edilirken Edirne savunmasıyla alakalı 1912'de şehri 30-35 gün savunmasının yeterli olacağını, o 30-35 günde şehre mutlaka İstanbul'dan destek geleceği söylenir ve maalesef Bulgarların ısrarlı saldırıları ve özellikle Doğu ordusunun Kırklareli'de yenilmesi üzerine böyle bir yardımın fiziksel olarak gelme şansı yoktur. Çünkü zaten Kırklareli'nden sonra bir Pınarhisar-Lövrgaz hattında ciddi bir yenilgimiz var ve nihayet de Çatalca önlerinde durdurmuşuz Bulgarları. Hı hı. Yardım gelmediği için de Şükrü Paşa Edirne'yi tam 156 gün savunmak zorunda kalmıştır. Elbette açlıkla ve elbette o yılın en büyük soğuk yaşanan en yıllardan biridir 1913 Mart'ı ve 26 Mart tarihinde maalesef şehri teslim etmek durumunda kalmıştır. Şu çok çarpıcıdır. Diyor ki Şükrü Paşa anılarında, düşman savunduğumuz hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi kuşlar ve itler çeke çeke yesin. Fakat savunma hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır. Beni bu yere gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler. Gerçekten de Şükrü Paşa'nın bulunduğu yere, bunu söylediği yere, yani şu andaki Kıyık Tabya'ya gerçekten de onun abidesi dikilmiştir. Daha sonraki dönemlerde biliyorsunuz esir düşmüş. Esaretten sonra İstanbul'a esir takasında getirilmiş ve İstanbul'a geldikten 3-4 yıl sonra da Şükrü Paşa vefat etmiş. Bizim önemli paşalarımızdan bir tanesidir. Edirne'ye hizmet etmiş Topçu subayı, Topçu Paşası Şükrü Paşa'yı da bu münasebetle hayırla ve rahmetle yad etmiş olalım.
Allah bu topraklar için canını hiçe sayıp da vefat etmiş, bu topraklar için canını feda etmiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet inşallah, Peygamber Efendimiz'e de komşu olsunlar.
İnşallah, çok güzel bir dua oldu bu. Rabbim kabul etsin inşallah. Ve Edirne şiiriyle Edirne'ye nokta koyalım mı?
Evet, öyle yapalım kıymetli hocam. Ben de merak ediyorum. Buyurunuz.
Peki, bu Niyazi Akıncıoğlu'nun çok güzel, çok da bilinen bir şiiri, Edirne diyelim. Bir yerde görürsen ki ağır ve edalı akar, dal dal söğütleri öperek samur üç delik gibi üç koldan sular, müjdeler olsun efendim, Edirne'desin. Mevsim faslı bahardır, gecedir ve mehtap vardır ve sen bir kavz-ı küzahta yürür gibi köprülerdesin. Şataraban makamından bir şarkı dudaklarında düşünür, çözemezsin. Bu naz-ı istina, bu avaz neden? Neden yarı eğilmiş suya dallar? Öyle ferman etmiş eden kimseler bilmez. Gönül bir top ibrişim, sarılırsa çözülmez. Burada her şey bakınır hüsnüne hayran. Her eyler cemalini eğilmiş suya, mermer ihtişamında serhatti vatan. Aşina bir çehre sezer belki diye, Bedir saltanatından Edirne, bir deste alev küldür mahzun. Yar elinden düşürülmüş şimdi suda. Ve sular, ve sular şimşir kelamı dilinde, destan okul, okul akar ve bir haber yıldırımda bir evcikte akan sudan, uçan kuştan, yeşil dut yaprağında ak bir ipek böceği kozasını dokur dokur ölür. Uyanır veda etmiş gibi artık uykuya, konuşan bir dil olur çiler uzakta, bülbül sesi yağmur gibi bülbül adasında. Kanadı gümüşlü kuşlar geçer, iki şak ölüp mehtabı kıyıktan uçurulmuş. Savunur bahçeler içre kızlar ki nazardan kaçırılmış. Ağzında kan kırmızı bir can eri, mehtapla beraber düşmüş gibi arza. Kızlar ki güzel, dört başı mamur ve murassa. Sevdaya tutulmak bile mümkün yeni baştan. Söylemek kolay olsa eski türkünü, Edirne köprüsü taştan, sen çıkardın beni baştan. Dedik.
Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Okuduğunuz bu şiirle kulaklarımızı şenlendirdiniz.
Ben teşekkür ederim.
Allah gönlünüzü dert vermesin.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
O halde önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz kıymetli hocam. Hoşça kalın.
Saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Edirne'yi gezmeye devam ettik. Muradiye Camii ve Mevlevi Hanesi ile Darül Hadis Camii'ni Edirne Müdafi Şükrü Paşa'yı kendisinden dinledik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Sen söyleyecek sözüm yok. Nerelerdeydin desen, var olduğum bir yer yok. Bana bir haller oldu sen gittiğinden beri. Soğudum bu şehirden, düşünüp o günleri. Canım cancağızım, canım acıyor. Canım cancağızım, seni düşününce. Canım cancağızım, içim acıyor. Canım cancağızım, seni düşününce. Yanar dağlar gibi kavruyor içinde aşkın. Yanar dağlar gibi patlayacak yüreğimden gözlerime. Ne olur kızma bana, ne olur unut deme. Yok olmaya razıyım Allah. Sen söyleyecek sözüm yok. Nerelerdeydin desen, var olduğum bir yer yok. Bana bir haller oldu sen gittiğinden beri. Soğudum bu şehirden, düşünüp o günleri. Canım cancağızım, canım acıyor. Canım cancağızım, seni düşününce. Canım cancağızım, içim acıyor. Canım cancağızım, seni düşününce. Yanar dağlar gibi kavruluyor içinde aşkın. Yanar dağlar gibi patlayacak yüreğimden gözlerime. Ne olur kızma bana, ne olur unut deme. Yok olmaya razıyım Allah.
söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, yine bu hafta sizleri güzel bir kitapla buluşturacağız. Ketebe Yayın Evi'nden çıkan Bir Rüyayı Hatırlar Gibi Savaştan Önce Suriye. Kitabın yazarı Taha Kılınç şu anda telefon hattımızda. Taha Bey, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza, Güne Bakan'a hoş geldiniz. Öncelikle kitabınız hayırlı olsun.
Teşekkür ederim, sağ olun.
2021 yılı Aralık ayında çıktı değil mi kitap?
Evet, Aralık ayında yayınlandı. Evet. Geçen yıl biterken.
Çok güzel. Kitaba geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Taha Kılınç kimdir?
1980 Mersin Anamur'da dünyaya geldim. Liseyi bitirdikten sonra İlahiyat Fakültesini bitirdim ama İlahiyat Fakültesi yıllarında aktif bir şekilde gazetecilik hayatım başladı. Yoğun bir şekilde hem seyahatler hem basın yayın alanında çeşitli eserler derken üniversiteden sonra da aktif olarak gazeteciliği sürdürdüm. Şu anda bir taraftan gazetecilik hayatı devam ediyor, bir taraftan kitap yayıncılığı devam ediyor, bir taraftan bir tarih dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Böyle hani okumayla, yazmayla, seyahatle iş işe bir hayat devam ediyor.
Evet, çok güzel. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Teşekkürler, sağ olun.
Bu kaçıncı kitabınız?
Bu 17. kitabım oldu.
17, maşallah, daha nicelerine diliyoruz.
İnşallah, teşekkürler, sağ olun.
Şimdi siz gazeteci olmanız münasebetiyle de sık sık seyahat eden birisiniz. Çeşitli ülkeler geziyorsunuz. Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Şimdi Suriye'de çok acı ve gözyaşı yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Oradan çok insan yani, ülkemize geldi, evet. Sığındılar. Bu kitabı nasıl yazmaya karar verdiniz?
Sizin bahsettiğiniz gibi yani şu anda tabii yaşanan acıların etkisiyle ve işte Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye, Türkiye'nin farklı şehirlerine gelip yerleşmesiyle insanların zihinlerinde Suriye dendiği zaman sadece mültecilerle anılan bir ülke gelmeye başladı insanların aklına. Tabii Suriye sadece bir mülteci parantezine sıkıştırılabilecek kadar basit bir ülke ya da çok böyle bir cümlede geçiştirilebilecek bir ülke değil.
Tabii.
Dolayısıyla ben savaştan önceki Suriye'de şahit olduğum için, Arapça eğitimi için, orada yaşadığım için, Şam'da, Suriye'nin diğer şehirlerinde gezip eski halini gördüğüm için 2011'de bu bütün Arap Baharı dediğimiz süreçte Suriye yıkıldıktan, bombalandıktan sonra şu sorunun peşine düştüm aslında. Yani Suriye neydi? Yani savaştan önce ne vardı? Neleri kaybettik? Neler yok oldu? Hangi gelenekler dağıldı, kayboldu? Hani biraz da böyle insanların zihinlerinde yani Suriye öyle sizin zannettiğiniz gibi bir cümleye sığacak bir ülke değildir tabii demeye çalıştım. Bu yani kitabın özeti kısaca böyle.
Evet, kitap renkli baskı sevgili dinleyicilerimiz. Arasında da Suriye'ye dair pek çok fotoğraf yer alıyor. Aslında bugünden geleceğe bırakılacak önemli bir kaynak eser niteliğinde.
İnşallah. Teşekkür ederim.
Okuyucusu bol olsun.
Sağ olun.
Şimdi yakın zamanda şahit olduğumuz bir savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı. İşte insanlar ölüyor, masumlar hayatını kaybediyor. Çok üzülüyoruz ama dünya olarak bir şey yapamıyoruz. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi insanlar bir taraftan ölürken bir taraftan da oradaki binalar yerle bir ediliyor.
Evet. Efendim,
dünya mirası bunlar. Öyle evet. Yerler de var. İşte Suriye'de yüzlercesi vardı. Yok oldu, gitti. Bunlar bir miras. Şimdi Suriye'ye baktığımız zaman işte fotoğraflarda da anlatıyorsunuz. Biz internette, belgesellerde denk gelince izliyoruz. Suriye nereden nereye gelmiş? Harap evet. Olmuş. O binalar gitmiş, yerle bir olmuş. Siz neler hissediyorsunuz? Kitabınızda da anlatıyorsunuz ama sizden dinlemek isteriz şöyle 3-5 kelimeyle.
Yani şöyle zaten hani sizin de ifade ettiğiniz gibi hani gözümüzün önünde olan bir şey tabii insanı etkiliyor doğal olarak. Yani gözümüzün önünde yaşandığı zaman hele şu anda teknolojinin belki de birçok faydasının yanında bir de böyle bir handikapı da var. Yani acıları cebinize, kucağınıza, evinize getiriyor. Ama tabii içinde yaşayınca hele hele bir vakitler oraların gayet böyle huzurlu, keyifli, sakin, gecesinin ayrı tatlı, gündüzünün ayrı keyifli olduğu zamanları yaşadığınızda tabii ister istemez şimdiki yıkımı çok daha farklı bir gözle izliyorsunuz. Özellikle sevdiğiniz mekanlar bombalandığında, içinde namaz kıldığınız camiler ortadan kalktığında, derslerini takip ettiğiniz kişilerin ölümünü, haberlerini gazetede okuduğunuzda tabii bunun yarattığı etki daha sarsıcı oluyor ister istemez.
Evet. Kitabınız çok hacimli bir kitap. Baktığım zaman arka tarafında kaynakçaları saymazsak 358 sayfadan oluşuyor. Şimdi diyorsunuz ki yeni bir Suriye inşa edilmek isteniyor. Bu cümleyi biraz açarsak neler söylersiniz?
Yani şimdi tabii Suriye'de iki türlü yıkım gerçekleşti. Bir, yani insanlar hem öldüler hem de mülteci oldular. Dünyanın farklı yerlerine, komşu ülkelere gitmek durumunda kaldılar. Yani birinci yıkım insani kaynağın kaybolması. Suriye'nin 20 milyon civarında olan nüfusunun bugün 9 milyona düşmesi oldu. İkinci yıkım da mekanlarla ilgili yıkımlar. Yani tarihi eserler, camiler, medreseler, okullar, buraların bütün bağlı olduğu külliyeler, Osmanlı eserleri, Memlük eserleri, Eyyubi eserleri ortadan kalktı birçok şehirde. Dolayısıyla iki türlü yıkım şu anda telafi edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan mimari olarak yeni bir Suriye yaratılmaya çalışılıyor. Restorasyonlarla savaşın bittiği mıntıkalarda. Mesela onlardan bir örnek Humus'ta sahabeden Halid bin Velid'in kabrinin bulunduğu cami tekrar inşa edildi. Bombardımanlarla yıkıldı. Daha sonra tekrar inşa edildi. Ama tekrar inşa edilirken içindeki Osmanlı tuğraları, Sultan Abdülhamid Han dönemindeki işte hatıralar, kalıntılar, her şey tamamen ortadan kaldırılarak hani restorasyon bahanesiyle şu anda yeni sıfır betonarme bir binaya dönüştü cami. Yani Suriye yeniden inşa edilirken şu anda aslında özellikle tarihi eserlerin yok olduğu tarihi şehirlerde yeni bir kimlik inşası da yapılıyor. İnsanlar için de böyle. Yani insanlar şimdi farklı ülkelere kaçmak gitmek zorunda kaldılar. Geri dönüşleri tabii çok her zaman kolay olmayacak. Onlar için nihayetinde ülkenizden kaçmışsınız. Şimdi neden dönüyorsunuz sorgusu da var. Hani bugün bazıları diyorlar ya işte gitsinler geldikleri yere. Ama aslında gidebilecekleri bir yerde yok. Hem mekanlar yıkılmış, mekanlar ortadan kalkmış. Hem de orada onları bekleyen bir rejim var ve bu rejimin bir sorgusu var. Dolayısıyla yani yeni bir Suriye, yeni bir inşa derken iki yönlü bir projeden söz etmek lazım. Mekanların ihyası, inşasıyla yeni bir Suriye demografisi, yeni bir Suriye vatanı ve vatandaş algısı inşası.
Doğru. Mekanları inşa ederken nesilleri de ihya etmek lazım ki o gelen nesil bu yapıların kıymetini bilsin ve geleceğe taşısın. İşte tabii, Irak'ta kesinlikle. Baktığımız zaman DAEŞ terör örgütü gittikleri yerlerin tarihi eserlerini yerle yeksan etti. Bombaladı. Kalmadı hiçbir şey. Hatta peygamber kabirlerini tahrip ettiler.
Evet kesinlikle.
Onları gördük. Şimdi Halep şehri önemli bir şehir Suriye için. Orada Osmanlı ve Memlük eserlerini de görüyoruz. Siz gittiğinizde nasıl tarihi yapılarla karşılaştınız? Neler vardı?
Her şeyden önce tabii Halep bizim Gaziantep şehrimizin kopyasıdır. Sadece biraz daha büyüğüdür. Gaziantep belki bizi oradan dinleyenler de vardır. Hani düşünün ortasında bir tarihi bir kale var bir tepenin üzerinde. Etrafında da o tepenin etrafında kalenin içinde zamanla yerli nüfus artık orası yeterli olmayınca dışarıya doğru yayılmış bir tarihi şehir. Halep aynısıydı. Tabii Halep Kalesi'nin etrafında çok önemli Osmanlı eserleri vardı. Başta Mimar Sinan'ın Arap coğrafyasında inşa ettiği ilk eser olan Hüsreviye Camii, Hüsreviye Külliyesi etrafındaki bütün yapılarla birlikte. Hemen onun yanında Adiliye Camii vardı, o da Osmanlı eseridir. Hemen onun yanında Behramiye Camii vardı, o da Osmanlı eseridir. Bu bahsettiğim camilerin hepsi tamamen yok oldu. Yani Adiliye ve Behramiye büyük oranda hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. Hüsreviye tamamen, yerinde şu anda kocaman bir krater var. Yani külliye tamamen yok oldu. Tabii Halep'i eski haliyle görenler için Halep aynı zamanda büyük bir ticaret şehri olduğu için bir kapalı çarşılar şehridir. İslam dünyasında 3 tane kapalı çarşı şehri vardır. Yani birçok yerde vardır ama özellikle 3 tanesi çok önemlidir. Tebriz, bugün İran sınırları içinde, İstanbul, kapalı çarşılar ve nihayet Halep, o da şu anda Suriye sınırları içinde. Halep'in çarşıları yani kilometrelerce uzunluğunda ve tarih boyunca Halep Avrupa'dan Asya'ya bütün işte aklımıza gelen bütün malzemelerin, bütün kullanılmış eşyaların hepsinin bir kavşak noktasıydı. Tabii eski Halep'i insan böyle gördüğü zaman bir taraftan tarihi kaynaklarda okuduğu o İpek yolunun, baharat yolunun, o ticaret yollarının nasıl olduğunu, buralarda nasıl bir devinimin yaşandığını, buralarda kesişen kültürlerin ne kadar derinlikli olduğunu da anlıyordu. Tabii daha sonra işte konuştuğumuz takım acı hadiseler gerçekleşince aslında sadece Suriye kaybetmedi, aynı zamanda insanlık tarihi de çok önemli bir medeniyete dair çok önemli bir halkayı da yitirmiş oldu maalesef.
Evet, maalesef. Taha Bey, şimdi şöyle düşünüyorum da Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu ülkeleri çok derin, büyük yaralar aldı ve hala devam ediyor o yaralar. Bu coğrafyada yaralar işte kanatılmaya devam ediliyor. Evet. Yani tam iyileşecek, birileri geliyor o yarayı kanatıyor, huzurun önüne geçiyor, barışın önüne geçiyor. Peki Suriye'yi düşündüğümüzde eskiye dönmek mümkün mü? Orada yeni bir rejimin kurulması, ülkemizde yaşayan Suriyelilerin isteyerek mutlu bir şekilde yuvalarına dönmeleri mümkün mü? Hani diyorsunuz ya, bir rüyayı hatırlar gibi. Evet. Yoksa sadece bir rüya mı bunlar?
Yani bahsettiğiniz nokta tabii belki ayrı uzun bir hani programın ya da bir konferansın konusu ama hani kısaca özetlemek gerekirse tabii birkaç şeyi birden konuşmak lazım. Yani o insanlar nereye dönecekler? Mekansal olarak nereye dönecekler? Duygusal olarak nereye dönecekler? Nihayetinde kendilerini bombalayarak tepeden yok etmek isteyen bir rejimden kaçarak gittiler. Dolayısıyla Suriye'de hani o yaraların bahsettiğiniz onarılması için, şifa bulması için çok kapsamlı bir takım değişiklikler gerekiyor. Yani orada işte hani siz dediniz ya birileri tam o yara iyileşecekken dışarıdan müdahale etti. Aslında dışarıdan o müdahalelerin belki tamamen hani kökünü kurutacak, tamamen dışarıdan müdahaleleri imkansız hale getirecek, insanların dış müdahaleden medet umarak kurtulmayı düşünmeyecekleri bir yönetim kurarak belki Suriye'nin geleceğini tasavvur etmek lazım. Dolayısıyla hani sorduğunuz soruyu dediğim gibi çok detaylı cevapları gerektirdiği için şöyle evet. Bir temenniyle hani inşallah günün birinde Suriyeliler de ümit ettikleri, bekledikleri, hayal ettikleri o insanca şartlara kavuşur diye temenni etmiş olalım.
İnşallah. Taha Bey, süremizin sonuna geldik. Ben bu kıymetli eseri bizlere, okurlara kazandırdığınız için, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben de. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Çok sağ olun.
Başka yayınlarda inşallah görüşmek dileğiyle
i̇nşallah.
Sizi uğurluyoruz.
İyi yayınlar.
Sağ olun.
İyi yayınlar
görüşmek
diliyorum.
Dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde gazeteci yazar Taha Kılınç'la Bir Rüyayı Hatırlar Gibi Savaştan Önce Suriye kitabını konuştuk. Kendisi kitap hakkında bize ayrıntılı bilgiler aktardı. İnşallah başka kitaplarında konuşmak üzere kendisiyle sözleştik. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda spikeriniz ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.